İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 7. dizin, sayfa 131. 8. kızım. Ferhat Hoca derin düşüncelere dalmıştı. Abdest alıyor, namaz kılıyor, ellerini havaya açıyor, ağzı kıpır kıpır dualar okuyordu. Çeteler de orada kırmızı damarlı kayalığın kuytusuna sığınmışlar, sabırla onu bekliyorlardı. Ferhat Hoca namaz kılmadı, dua etmediği sıralar yüzü asık, alnı kırışmış, başını kaldırmadan düşünürdü. Ağzına bir iki lokma yemek alıyor, ne yediğinin farkında bile olmadan kalkıyor, başı önünde yürümeye başlıyor, namaz vaktine kadar böylece gidip geliyordu. 3 günden beri burada bu minval üzere bekliyorlardı. Akşam olmuş, gün batıyordu ki sakalını karıştıran Ferhat Hoca'nın yüzü ışıdı. Eliyle Kasım'ı çağırdı. Kasım dedi, hazırlanın, yemeğinizi yiyin, suyunuzu için, sonra azıcık dinlenin, zor bir işe gidiyoruz. Hemen gür ateşler yakıldı. Kestikleri koçtan arta kalanını çaman yapıp tuzladılar. Kalın közlerin üstüne serdiler. Herkes közlerin üstünde pişen etten bir parça alıyor, elindeki yufkanın içine koyuyor, dürüm yapıp yiyordu. Karınlarını doyurduktan sonra giyindiler, kuşandılar. Tüfeklerini taktılar. Ferhat Hoca'nın karşısına geldiler, beklediler. Zor bir işe kalkışıyoruz çocuklar. Şimdiye kadar hiçbir eşkıya bu dağlar dağ oldu olalı böyle bir işe kalkışmadı. Biz kalkışacağız. Bundan sonra ya İnce Mehmet ölecek ya da bir iyice dillere lesan olacak. Ya da hepimiz bir tekimiz kalmamacasına öldürüleceğiz. Biz şimdi bu gece yarısı Sarı Sultanoğlu'nun evini basmaya gidiyoruz. Sarı Sultanoğlu'nun evi bir kale gibidir. Onun evini de gece olsun gündüz olsun her köşe başında bir keskin nişancı bekler. Onlar her gözlerinin gördüğünü vurabilirler. Şimdi biz oraya toptan ölmeye gidiyoruz. İçimizde ölmek istemeyenler varsa şimdi burada ayrılsınlar. Belki gündüz gözüne arkadaşlar ayrılmayı kendilerine yediremezler. Az sonra bir ormandan gideceğiz. Karanlıkta bizimle ölüme gelmek istemeyenler orada ayrılıversinler. Yandaki küçük çiğre saptı, ayaklarına kanat takılmışçasına çabuk yürümeye başladı. Ferhat Hoca ayağına çok çabuk bir kişiydi. Şimdi daha da hızlı yürüyor, çeteler arkasından dolaşmaya çalışıyorlardı. Ne kadar hızlı yürüyorsa o kadar da hızlı düşünüyordu. Ömründe ilk olarak böyle bir baskına kalkışıyor, böyle büyük bir soyguna girişiyordu. Sarı Sultanoğlu'nun evi bu dağ kasabasının dışında büyük bir bahçenin ortasında, kesme taşlardan örülü yüksek bir avlu duvarının içindeydi. 40 odalı, geniş, at oynatacak kadar büyük salonlu, sofalı, iki katlı, bol pencereli bir konaktı. Bu konağın Sarı Sultanoğlu'nun dedesinden kaldığı söyleniyordu. Çiğir'den sonra bir ormana geldiler. Orman yolu işlek bir yoldu. Birçok pınar suyu geçerek keskin kayalıklı bir yamaca düştüler. Yamaçtan sonra bir düzlüğe indiler. Düzlükte burunlarına bir yanık kokusu geldi. Ferhat Hoca burada durdu. İlk olaraktan arkasına döndü. Karanlıkta çetelerini saydı. Hepsi tamamdı. Demek hepimiz birlikte ölüme gidiyoruz. Şimdi beni dinleyin. Kasım'la Şahan benimle gelecekler. Temir, sen de kalanlarla dışarıda avlu duvarının az ötesindeki hendekte bekleyeceksiniz. İçeride bize bir şey olacak olursa Sarı Sultanoğlu konağında hiçbir canlı kalmayacak. Kedilerini, köpeklerini, kafesteki kuşlarını, saçaklarına yuva yapmış kırlangıçlarını bile öldüreceksiniz. Bu konaktan bir tek canlı bile kurtulursa siz yaşayamazsınız, tamam mı? Tamam dedi Temir. Bahçe çitinden atlayarak büyük avlu kapısına geldiler. Ferhat Hoca sert, aç kapıyı oğlum dedi kapıyı bekleyen silahlı kişiye. Ben İnce Mehmet çetesiyim, adım da Ferhat Hoca. Bey'e haber vereyim, sen şurada bekle de. Az sonra geri geldi, kapının ağır kanatlarından birisini araladı. Buyurun dedi. Kapıyı kapadıktan sonra önlerine düştü, beyin odasının kapısına kadar götürdü. Geldiler beyim dedi. Bey hoş geldin İnce Mehmet diye ayağa kalktı. Hanginiz İnce Mehmet'siniz diye de sordu. Ferhat Hoca Kasım'ı gösterdi. Sarı Sultanoğlu onun elini sıktı. Ben de seni görmeyi çok arzu ediyordum İnce Mehmet dedi. Ferhat Hoca ile Şahan'ın da elini sıktı. Sedire buyur etti. Odada 3 tane karpuzu yeşil büyük lamba yanıyordu. Sarı Sultanoğlu çok uzun boylu, ince yapalı, burulmuş bıyıklı, büyük kara gözlü, kartal burunlu, uzun yüzlü bir kişiydi. Yüzünden düşünce keder akıyordu sanki. Ceplerinin ağzı, dikiş yerleri, paçaları, sırma işleme mavi çizgili, açık mavi bir şalvar geçirmişti bacaklarına. Üstüne 40 düğmeli Halep işi yakası belki bir el genişliğinde sırma bir yelek takmış, 40 altın düğmenin hepsini de iliklemişti. Saatinin altın kösteğini belki 15 zincir bir arada göbeğinin üstünden bir cepten bir cebe sarkıtmıştı. Hoş geldiniz, yemek yediniz mi? Ferhat Hoca ziyade olsun yedik dedi. Kahve nasıl olsun? Biz soymaya geldiğimiz evin kahvesini içmeyiz, ayıp olmaz mı Sarı Sultanoğlu? Ayıp olur diye güldü Sarı Sultanoğlu. Ayıp olur ya, benim evimden kahve içmeden de kimse dışarıya çıkamaz. Elini şaklattı içeriye giren delikanlıya. Ağalara kahve. Sade dedi Ferhat Hoca. Sade dedi Kasım. Sade dedi Şahan. Çabuk olsun dedi Sarı Sultanoğlu. Ağaların acelesi var. Odadaki sarı çakmak taşından çok güzel yapılmış ocak ilk göze çarpıyordu. Dört duvarda ceviz kaplamaydı. Duvara oyulmuş dolapların tahta kapakları oymacılığın usta işiydi ve çok ince işlenmişti. Tavan da öyleydi. Duvarlarda büyük altın yaldızlı yazılarla, renkli mavi pembe tuğralarla bezenmiş fermanlar asılıydı. Bir de tam ocağın üstünde gene oymalı altın yaldızla bezenmiş bir soy ağacı duruyordu. Ağacın gövdesi dalları altın varaktı. Her dala yeşil birkaç yaprak konmuş, yeşil yaprağın içine de altın yaldızlı aldar yazılmıştı. Sarı Sultanoğlu konuşmuyor, Ferhat Hoca da dalmış duvarlardaki oymalara, fermanlara, tavanın güzelliğine, soy ağacının görkemine bakıyordu. ''Ne o, daldın hocam?'' ''Çok güzel'' dedi Ferhat Hoca. ''Bu konağın böyle güzel olduğunu hiç bilmiyordum. Bu fermanlar, bu soy ağacı...'' ''Dul Kadiroğlu'nun konağıdır bu konak'' dedi Sultanoğlu alçak gönüllü, boyun bükerek. Dul Kadiroğlu 400 yıl bu dağlara, Maraş'tan Adana'ya, oradan Kayseri'ye, Niğde'ye, oradan Ortaanadolu işlerine kadar hükmetmişti. Sultan Mehmet'in anası da Dul Kadirli Sultanı'nın kızıydı. O yüzden Toros Dağları Osmanlı bizim yeğenimizdir der övünürdü. Sarı Sultanoğlu da ben Dul Kadiroğlu'yum diyordu. Oysa onun soyunu bilenler onun Kürt olduğunu söylüyorlardı. Sarı Sultanoğulları Kürttü. Dul Kadirliler de Türkmendiler. Ama Allah için bu Sarı Sultanların da Dul Kadirlilerden kalır bir yanları yoktu. Bunlar burada bir yanları uçsuz bucaksız uzun yaylada, bir yanları gür ormanlıklı Binboğa dağlarındaydı. Soylu atlar yetiştiriyorlar, koyun, tosun, sığır sürüleri besliyorlardı. Atlarının kınalı koyunlarının namı çöl Arabistan'a aşmış Frengistan'a ulaşmıştı. Evet dedi hoca, Dul Kadirli Osmanlı'dan da soylu, Osmanlı'dan da eski bir soydur. Dünyanın en adi sultanları Dul Kadirli'den çıkmıştır. Çok iyi biliyorsun hocam tarihimizi. Az buçuk mürekkep yaladık Sultanoğlu beyim. Sultanoğlu hep sevinç içinde gülüyordu. Kahveler geldi, konuklar kahveleri höpürdetmeden çok saygılı içtiler. Fincanları yanlarındaki oymalı sehpanın üstüne koydular. Bey ayağa kalktı. Buyur Ferhat Hoca, emrini söyle. Estağfurullah beyim, emrim değil ricam olacak zatına. Çabuk söyle, ne kadar hocam? 1000 altın beyim. Baş üstüne hocam. Bey gene el çırptı, biraz önce kahve getiren delikanlı içeriye girdi. Hatuna söyle, para sandığını sana versin de al getir. Delikanlı gitti, biraz sonra da elinde altın çekirdekler, değerli taşlarla, kakmalı, oymalı güzel bir sandıkla geldi. Sarı Sultanoğlu belinden bir deste anahtar çıkardı. Anahtarların içinden birisini hemen ayırdı, kilide soktu. Kilit çın diye açıldı. Sarı Sultanoğlu sandıktan bir kadife torba aldı. Buyur Ferhat Hoca dedi, tam 1000 altındır. Hoca keseyi aldı, ağzını çözdü, içindeki altınları önüne döktü. Altın yığını önünde ışıladı. 1, 2, 3 diyerek saymaya başladı. 4, 5, 6, 7, 8. 15'i saydıktan sonra sesi düştü, duyulur duyulmaz oldu. Biraz geçince de sesi hiç duyulmaz olup dudakları kıpır kıpır etti. Sarı Sultanoğlu sedire bağdaş kurmuş oturmuş, biraz öne eğilmiş, yüzünde şaşkın bir gülümseme para sayan Ferhat Hoca'yı izliyordu. Ferhat Hoca para yığınından sol eliyle bir avuç altın alıyor, sağ eliyle kadife keseye şık şık atıyordu. Para sayıldı bitti. Ferhat Hoca kadife kesenin ağzını büzdü. Ayağa kalktı, tüfeğini omzuna aldı. Sağ ol Sarı Sultanoğlu dedi. Çok onurlu adammışsın. Böyle olacağını bilseydim. Ama hiç mümkünümüz, çaremiz yok. Biliyorsun herhalde Ferhat Hoca, bu konağı soyan ilk eşkıya İnce Mehmet çetesidir. Bu yürekliliği, bu ocak oldu olalı ilk siz gösterdiniz. Biz gösterdik dedi Ferhat Hoca. İnce Mehmet diye tanıtılan Kasım konuşmak zorunda olduğunu sandı. Kusura kalma bey, her şeyi göze aldık ama velakin yiğit adammışsın. Durun dedi Sarı Sultanoğlu, durun, bu adam İnce Mehmet olamaz. Kasım'a döndü. Sen yörüksün dedi, yörükler gibi konuşuyorsun. Sedirden atladı geldi, Ferhat Hoca'nın kolundan tuttu. Sen Ferhat Hoca'sın biliyorum, bu adam İnce Mehmet değil. Eğer yalan söylüyorsanız bu adam İnce Mehmet değilse hiçbiriniz bu konaktan sağ çıkamazsınız dışarıya. Benim beyim dedi soğukkanlı Kasım, bizim köyün yarıdan çoğu sonradan yerleşiktir. Biz aslında yörüyüz, dilimiz de azıcık yörük diline çalıyor herhalde. Kasım konuşurken gülüyordu da, onun tavrı, soğukkanlılığı, gülmesi beyi yatıştırdı. Demek İnce Mehmet sensin. Evet, benziyorsun İnce Mehmet'e. Bana senin gibi birisini tarif etmişlerdi. Kasım'ın yanına geldi, koluna girdi. Onlar önde, Ferhat Hoca ile Şahan arkada merdivenleri indiler. Bey onları böylece avlu kapısına kadar uğurladı. Kapıdaki kişi iki kanadı birden açtı. Bey, güle güle uğur ilen dedi. Ardından da İnce Mehmet'e seslendi. İnce Mehmet, İnce Mehmet. Kasım ürküntüyle bir yaylım ateşi bekleyerek geriye döndü. Buyur bey. Köylüler senin atı tutup da hükümete teslim etmezler değil mi? Etmezler. Atın başına 1500 lira koymuşlar da çok para. Koysunlar, etmezler. Hele bekleyelim bakalım, şu bizim köylülerde ne kadar insanlık kalmış. Arkasını döndü, konağa yürürken avlunun ağır çifte kanalı da karanlığın üstüne kapandı. Gökte çok yıldız vardı, bütün gökyüzü şıkır şıkır kaynıyordu. Karşı yüksek dağın çakmak taşı doğru bir yıldız ışığı buğusu içindeydi. Önde Ferhat Hoca, arkada ötekiler olağanüstü çabuklukla yürüyor, gün doğmadan önce ormanı, pınarları, kepir taşlığı aşıp batıdaki sarp kayalıkları tutmak istiyorlardı. Gün burnuna kayalıkların dibine gelince hoca, mola arkadaşlar dedi. Yandaki mavi kırmızı damarlı kayanın tam göbeğinden taşı oymuş bir pınar akıyordu. Hoca oraya gitti, ağzını suya dayadı, kana kana içti. Sakalı ıslanmıştı, yeniyle sildi. Kollarını sıvadı, ayakkabılarını, çorabını, fesini çıkardı. Abdest aldı telaşsız. Aşağıdaki çimenliğe gitti, fesini önüne koydu, namaza durdu. Gün bir kavak boyu kalkıncaya kadar namazını kıldı. Namaz bittikten sonra olduğu yere oturdu, tesbih çekerek duasını topladı. Önündeki fesini başına koydu, sağ yanındaki tüfeği eline aldı, ayağa kalktı. Bugün öğleye kadar şu yamaçtaki kayalığı tutmalıyız. Sarp bir geyik bile gezemez kayalığı gösterdi. Kimse ses çıkarmadan onun ardınca kayalığa vurdular. Kayalar ustura gibi keskindi, elleri dizleri kan içinde kaldı. Öğleden az önce Ferhat Hoca'nın gösterdiği yere geldiler. Burası kayaların bir duvar gibi çevirdiği yeşil küçük bir düzlüktü. Düzlüğün tam ortasından bir pınar çıkıyordu. Suyun ayağına uzun çam bir oluk yerleştirilmişti. Ferhat Hoca ve Sübhanallah diye ellerini havaya açtı. Buralara kim gelir de, burasını kim bilir de şu pınarın ayağına bir de güzel bir oluk koyar. Pınarın yanına vardı, bağdaş kurdu. Ötekiler de onun yanına vardılar, oturdular. Bakın arkadaşlar, evini bastığımız kişi Sarı Sultanoğlu'dur. Bize bir sultan nasıl davranırsa öyle davrandı. Herhalde yolda Kasım'la Şahan olanı biteni size anlattılar. Hiç aldanmayalım, Sarı Sultanoğlu bu parayı bize kolay yedirmez. Şimdi belki 100 kişisi bizim ardımızdadır, ona göre davranmalıyız. Biz bundan sonra kendimizi yarı yarıya ölü saymalıyız. Belki yarıdan da daha çok ölüyüz. Öyleyse neden bu adamın evini bastık, ölmek için mi diyeceksiniz? İş hiç de öyle değil. Bu adamın evini basmasaydık, uzun bir süre bu dağlar bizi barındırmazdı. Şimdi büyük can alıcı bir düşman sahibi olduk ya, bütün dağları da dost edindik. Temir, sen nasıl bildiysen öyle yaptık. Demek ki doğru yaptık hocam. Sağ ol Temir, şimdi karnımızı doyuralım. Ardından da uyuyalım. Ne kadar uyuyabileceğimiz belli değil. Güdük Hacı Çetenin yiyecikçisiydi. Bir tek tabancadan başka silah taşımazdı. Geniş omuzlu, kısa boylu, çok güçlü, dayanıklı bir kişiydi. Güdük Ağa, ne çıkaracaksın şimdi bize? Soframıza ne getireceksin? Güdük Hacı kayanın dibindeki yiyecek heybelerini aldı, getirdi, ortaya koydu. Önce bal börek, arkasından da kuş sütü hocam. Sağ ol hacım, bizi iyi düşünmüşsün. Hacı Eybe'nin bir gözünü açtı, yufka dürümlerini önce çıkardı, çimenlerin üstüne koydu. Ardından da her bir eşkıyaya içine peynir, çökelek koyarak birer sokum yaptı, ellerine tutuşturdu. Sokumu yiyip bitirenler hacıdan bir sokum daha istiyorlar, daha onlar ellerini uzatmadan hacı ellerine sokumu veriveriyordu. Onlar sokumları bitirince hacı gerçekten ellerine bir yağlı mavi kağıdın içinden çıkardığı ballı böreği eşit parçalara ayırarak her birisine büyük bir parça verdi. Ballı böreği verdin hacı diye güldü hoca, kuş sütü nerede? O da bulunur diye güldü koltukları kabaran güdük. Geriye kalan böreği bir parçasını kendine ayırdıktan sonra yağlı mavi kağıda yeniden sardı hacı, heybeye yerleştirdi. Tütün kaçakçıları bu kağıdı tütün paketi yapmakta kullanıyorlardı. Hacı bu kağıtlardan bir hayli ele geçirmiş, o da bunlara yağlı ballı yiyeceklerini koyuyordu. Çocuklar, hiç kimse açıkta yan yana uyumasın. Her birimiz uzak, staralı. Ha deyince kurşun işlemez. Temir de bizi bekleyecek. İyi uykular. Uyumalarıyla aşağıdan, yandan, yönden gelen büyük bir cayırtıyla uyanmaları bir oldu. Ötekiler kayaların arasından yukarı doğru çıkarlarken Temir onları hemen görmüş, önde gelen sarışın delikanlıyı bir kurşunda düşürmüştü. Büyük cayırtıyla hemen toparlandılar. Üstlerine aşağıdan, sağdan, soldan yağmur gibi kurşun yağıyordu. Gelenlerin çok kalabalık ve usta nişancılar olduğu gelen kurşunlardan anlaşılıyordu. Yüz kişiyle çevrildiniz İnce Mehmet diye yandan bağırdı tok sesli birisi. Karşındaki keçi çobanı Abdi Ağa değil İnce Mehmet. Karşındaki padişah Fermanlı Sultanoğlu. Teslim olun, teslim olmazsanız hepinizin canını az sonra cehenneme yollarım. Buradan babayın yanına gitmeye hiç kimsenin niyeti yok, yok diye bağırdı Ferhat Hoca. Arkasından da sesin geldiği kayaya tüfeğindeki bütün kurşunları boşalttı. Bundan sonra da dehşet kızgın bir çarpışma başladı. O sesi tok adam durmadan bağırıyor, kurşun seslerinden parçalanan kaya parçalarının gürültüsünden ne dediği anlaşılmıyordu. Ferhat Hoca yatarak Temir'in yanına gitti. Haydi Temir, biz yukarı doğru sürünelim. Yukarıya giderken bizi görüp vuramazlarsa kurtulduk. Üstelik de onların yarısının da ölüsü bu kayalıklarda kalır. Haydi Temir. Yukarıya sürünerek tırmanmak çok zor oluyordu. Ferhat Hoca sürünürken 3 kez kurşun yeme tehlikesi atlattı. Bir keresinde de önündeki derin uçuruma düşüyordu. Sağlam bir köke son anda tutundu. Temir ise aşağıdan yukarıya kayan bir yılan gibi usta akıyordu. Çıktıkları yer çıkılması olanaksız bir yerdi. Yukarıdan aşağıya bakınca öyle sarp bir uçurumun başıydı ki çıktıkları yer insanın soluğu kesiliyor, başı dönüyordu. Yukarıya bizim yanımıza sürünün diye emir verdi Ferhat Hoca. Biz sizi koruyoruz. Yukarıdan ikisi iki yerden aşağıya Sultanoğlu'nun adamlarının üstüne kurşun yağdırdılar. Başını kaldıranı vuruyorlardı. Vurulan bağırarak kayaları yankılandırarak kayalardan aşağıya atıyordu kendisini. Gün batarken aşağıdan kurşun sesleri kesildi. Üstlerine kurşun yağdıralım diye emir verdi hoca. Kaçmalarına fırsat vermeyin. Öldürmeye sıkın. Bu ilk ve son çarpışmamızdır. Bundan sonra ne jandarma ne eşkıya çeteleri ne de Sultanoğlu bir daha üstümüze gelebilirler. Soluk soluğa kalmış durmadan silahını doldurup doldurup boşaltıyor. Hemen hemen hiçbir kurşunu boşa salmıyordu. Yavaş yavaş yukarıdan aşağıya kayaların arkasına saklanarak iniyorlardı. Hiçbir yerden ne bir kurşun sesi ne bir çıtırtı geliyordu. Gün de yavaş yavaş dağların arkasına çekiliyordu. Ortasından pınar kaynayan düzlüğe inmişlerdi ki aşağıdan bir inilti duyuldu. Ferhat Hoca hemen aşağı inip şu adamı öldürün diye buyurdu. Kasım koşarak indi ve adamın iniltisi daha sonra kesildi. Bu gece buralardan uzaklaşmalı, çok uzaklara gitmeliyiz. En azından o Kızılbaş köyünü tutmalıyız. Neydi o köyün adı? Menekşeli dedi Temir. Bugünlerde o köyün ineklerinin sütü menekşe kokar dedi Güdük Hacı. O köyde bu sıralar yer gök hep menekşe açar, her şey menekşe kokar. İnsan, hayvan, toprak, ağaç, kurt, kuş hep menekşe kokarlar. İnekler de menekşe yediklerinden, ineklerin sütü de, pınarların suyu da. Haydi in bakalım dedi Ferhat Hoca, önlerine düştü. Ter içinde kalmış, giyitleri sırılsıklam olmuş, kulunçlarından ter fışkırmıştı. Nedense kan içindeki dizlerinin, kollarının yaraları sızlamıyordu. Ötekiler de Ferhat Hoca gibiydiler. Gene Ferhat Hoca önde, Kasım'la Şahan yanında, ötekiler arkasında yola düştüler. Kayadan kayaya, çalıdan çalıya, dereden dereye düşüyorlar, uçarcasına gidiyorlardı. Menekşeli'ye geldiklerinde tan yerleri ışıyordu. Eğer bir gecede açtıkları yolu Menekşeli köylülerine söyleselerdi, mümkünü yok, bir çocuğu bile inandıramazlardı. Köye girince Dursun dedenin evini sordular. Çok güzel giyinmiş, pembe yüzlü, parıltı içinde kara gözlü güzel bir kız önlerine düşerek onları Dursun dedenin evine götürdü. Hemen dedenin evinin önüne bir kalabalık birikti. Bu eşkıyaların halini gören şaşıyor, gören şaşıyordu. Dizleri, kolları, göğüsleri parça parça olmuş, her yanları kana bulanmıştı. Dursun dede bu halde de olsa Ferhat Hoca'yı hemen tanıdı. Sağ elini yüreğinin üstüne koyarak onu selamladı. Ferhat Hoca da öyle yaptı. Ardından da kucaklaştılar. Ferhat Hoca'dan sonra dede ötekileri de sağ elini yüreğinin üstüne koyarak selamladı. Kapıyı gösterip içeriye buyurun erenler dedi. Önde Ferhat Hoca, arkada öteki eşkıyalar eve girdiler. Dedenin onları buyur ettiği yer uzunlamasına geniş, kilim döşeli, duvarlarında hatlar, sazlar asılı, ocaklığının altında çatal bir kılıç duran bir salondu. Yorgun argın sedirlere çöktüler. Ne bu hal Ferhat Hoca diye sordu dede. Sorma erenler dedi Ferhat Hoca, bir belaya çattık ki bela derim sana. Olanı biteni baştan sona anlattı. Dursun dede, o sizin ardınızı bırakmaz, adamları çoktan köyü sarmışlardır. O Dulkadir oğlu değildir biliyorsun, Dulkadirli sultanları soyundan kimse kalmadı. Bir tek kişi var, o da Andırın'daki Saraç Hacı. Saraç Hacı çok güzel türkü söyler, soylu atlara sırma işleme, savatlı eğer dizgin yapar. Bir at soylu onun istediği gibi bir at değilse, Dulkadiroğlu Hacı Sultan ona dünyayı verseler o ata eğer dizgin belleme yapmaz. Onun her işlediği eğer bir renk denizi, bir çiçeklik, bir cennet bahçesidir. Sarı Sultanoğlu kıyamete kadar senin yakanı bırakmaz. Şimdi köyü sarmışlarsa da çekinme. Bizim köyün delikanlıları onların icabına bakarlar. Daha soluklarını toparlamamışlardı ki salonun içini mis gibi bir kokuyla doldurarak kahveler geldi. Ne zahmet dedi Ferhat Hoca. Estağfurullah, uzak yoldan geldiniz. Bu kahve menekşe kokuyor dedi Ferhat Hoca kahveden bir yudum aldıktan sonra. Ötekiler de menekşe kokuyor dediler. Bizim köyde çok menekşe vardır diye gülümsedi Kıvanç'la Dursun dedi. Bizim burada her kaya, çalı, ağaç dibi, her dere, her kuytuluk ağzına kadar menekşeyle doludur. Allah buraya da menekşe yağdırmış. Dışarıdan gelenlerin menekşe kokusundan başları döner. Kahveler içilip bittikten sonra, dede dedi Ferhat Hoca, bizim çocuklar bir köye girince öyle bir evde hepimiz tıkılıp kalmayız. Kusura kalma, geleneğimiz budur. İkişer ikişer bizler köyün öteki evlerine dağılırız. İki kişi köyün en ucundaki kayalıkların dibindeki evlere, iki kişi güneye, iki kişi de kuzeye, biz de burada kalacağız. Dede el çırptı, dışarıdan uzun boylu kara yağız, uzun pos bıyıklı delikanlılar girdiler içeriye. Dursun dede onlara eşkıyaları hangi evlere götürmeleri gerektiğini söyledi. Yaralarına ilaç yapacak, saracak, yırtılmış giyitlerini dikecek, dikilmeyecek kadar parçalanmışların yerine de yenilerini vereceksiniz. Delikanlılar baş üstüne pirim diyerek eşkıyalarla birlikte çıktılar. Ferhat Hoca ile birlikte Kasım kaldı. Eşkıyalar çıkıp gittikten sonra Dursun dede, haydi siz de değişin bakalım şu partallarınızı. Her ikisinin yanına birer bohça getirilip kondu. Şu odaya girin de şu ilaçları yaralarınıza sürün. Kanlarını sıcak suyla yuduktan sonra. Bir de güzel yıkanıp tertemiz giyinin diye giriş kapısının yanındaki kapalı kapıyı gösterdi onlara. Bir ellerine bohçayı, öbür ellerine tahta ilaç çanaklarını aldılar. Ayağa kalktılar. Önde Ferhat Hoca, arkada Kasım, dedenin gösterdiği kapıyı açtılar, içeriye girdiler. Uzun bir süre içeride kaldıktan sonra yunmuş arınmış pırıl pırıl dışarıya çıktılar. Sağ ol Erenler dedi Ferhat. Anamdan yeni doğmuşa döndüm. Geldi eski yerine oturdu. Dursun dede onlar geldiğinden bu yana kıvranıyor, bir şey sormak istiyor, bir türlü de soramıyordu. Ferhat Hoca ise onun bu kıvranmasının sebebini anlıyordu. Sonunda gülerek, İnce Mehmet'i soracaksın değil mi Erenler diye. O da onun gözlerinin içine bakarak sordu. Dursun dede, merak ettim sultanım. İnşallah başına bir iş gelmemiştir. Apansız yakalandığından biraz sıkılmıştı. Gelmedi dedi Ferhat Hoca. Gelmedi ya, o eşkıyalığı bıraktı. Bir daha dağa çıkmayacak. Adını sanını yitirdi, bir köylü oldu, köylü kalabalığına karıştı. Adını da işte böyle bize bıraktı. Kıyamete kadar da İnce Mehmet çetesi dağlardan inmeyecek. Onu dağdan indiremezler dedi Dursun dedi. Onu dağdan indirmeye senin de benim de kimsenin de İnce Mehmet'in de artık gücü yetmez. Gür bıyıklarını incecik solgun yumuşak yüzündeki sakallarını sağ eliyle sıvazladı. Duydun mu hocam sultanım, İnce Mehmet'in deli atının işini duydun mu? Kulağıma bir şeyler çalındı dedi hoca. Ne olmuş ki İnce Mehmet'in atına? İnce Mehmet'in atının başına 1500 lira koymuşlar. Ne yapacaklarmış o atı? Kurşuna dizeceklermiş. Benim bildiğim köylüyse bu köylü İnce Mehmet'in atını tutup da 1500 lira için onlara teslim edemez. Korkarlar. Korkarlar dedi Dursun dede. Götürürler dedi Ferhat Hoca. Şu dağlarda ne kadar beygir bulurlarsa alır götürürler. Ama o deli atın hele bundan sonra kimse yanına yaklaşamaz. Bir de o ata kanat takarlar. Her sabah her akşam at uçar da cennete gider. Kim akıl etmiş o atı yakalamayı, yakalayıp da kurşuna dizmeyi? Kim akıl etmişse iyi akıl etmiş aklınca. Bence bu bir deneme. Eğer atı köylüler alır da getirirlerse bu demektir ki İnce Mehmet'i de alır getirirler. Bana öyle geliyor ki Dursun dede, İnce Mehmet de atı da kıyamete kadar savaşacaklar dedi Ferhat Hoca. Dursun dedi, ben bu İnce Mehmet işini çok merak ediyorum hocam dedi. İnce Mehmet'i ben iyi tanırım. Sen de yakından tanırsın. Herkes gibi bir insan. Bir sürü eşkıya da onun gibi adam öldürerek dağa çıkmış. Onun gibi zulme, haksızlığa karşı gelmiş. Ağaların, beylerin evlerini basmış. İnce Mehmet'ten daha yürekli, daha becerikli olmuşlar. Millet neden İnce Mehmet'i seçmiş? İşte bunu bir türlü çözemedim. Şimdi senin yanında İnce Mehmet olmasaydı... Yandımdı dedi Ferhat Hoca. Eğer Sarı Sultan'ın konağına yanımda İnce Mehmet olmadan gitseydim, bir kere önce konağa giremezdim. Girebilseydim de Sarı Sultan oğlunu soyduktan sonra oradan sağ çıkamazdım. Bu sırrı hikmet bizim bilmediğimiz bir şey. Bir giz var bu adamlarda. Biz göremiyoruz da kalabalıklar görüyor. Sen, ben, biz bir tek gözüz diye sakalını çekişirdi Ferhat Hoca. Oysa ki kalabalıklar 1000, 10.000, 100.000, 100.000.000 göz. Onlar İnce Mehmet'lere 100 milyon insanın 1000 yıllık gözleriyle bakıyorlar. Akşama kadar at üstüne, ince Mehmet üstüne konuştuklarını gittikçe koyulaştırdılar. Akşam olunca büyük bir bakır sini geldi ortaya. Çok güzel giyinmiş genç kızlar, delikanlılar, türlü yiyecekler taşıdılar sininin üstüne. ''Buyur hocam.'' ''Sağ ol sultanım, her yer menekşe kokuyor.'' ''Kokuyor.'' dedi Dursun dede. Konuşmadan yemeklerini yediler. Yemekten sonra büyük odaya köylüler birer ikişer sağ elleri yüreklerinin üstünde uzun pos bıyıklarıyla gelerek sedirlere saygılıca çöktüler. Kısa bir sürede de oda kadın erkek doldu. Bir delikanlı duvardaki sazlardan birisini aldı getirdi dedenin önüne koydu. Dede pos bıyıklarını sıvazladıktan sonra sazı aldı düzenini verdi. Birdenbire de yeniden yüzü değişti, bir düş içine girdi. Büyülenmişçesine çalmaya söylemeye başladı. Dedenin sesi içe işleyiciydi. Bin yıl öteden gelir, bin yıl ileriye gider gibiydi. Yemen'den öte bir yerde Düldül hala savaştadır. Ali daha savaştadır. Kaf Dağı'nın arkasında Köroğlu'nun kıratı dostluk için, yiğitlik, doğruluk için, zulme karşı, bir cümle kötülüklere karşı savaştadır. Alagözlü dedem Pir Sultan yedi derya ötesinde zulme karşı savaştadır. Cümle kırklar, pirler, iyi kimseler zulme karşı savaştadır diyordu. Dünya kurulduğundan bu yana güzel dünya savaştadır. Kötü dünyaya karşı, çirkin dünyaya karşı. Her gün başka bir gün doğuyor. Her gün yeni yıldızlar döşeniyor gökyüzüne diyordu Dursun dede. Her doğan gün her gece gökyüzüne yeniden döşenen yıldızlar savaştadır. Her sabah yeni çiçekler açıyor. Dünkünden daha güzel diyordu Dursun dede. Yeni bebeler doğuyor her gün. Her gün yeniden eskisinden daha sağlıklı. Dünya her gün, her gün, her gün güneş doğarken deri değiştiriyor, yepyeni terü taze oluyor. İnsan, her insan, eğer insansa, her gün, her gün tan yerleri ışırken yeniden doğuyor. Toprağa düşen her tohum, toprağa yaran her filiz yenidir. Gökyüzü her ışığı ışığında yeniden kuruluyor. Dünya yeniden kuruluyor her tan atışında. Tohum yepyeni uçuyor, su yepyeni akıyor. Işık yepyeni akıyor, insan yüreği yepyeni, yepyeni atıyor. Çiçek sevgiye duruyor, yürek sevgiye duruyor, şırlayıp gelen ışık sevgiye duruyor. Ölüm yok diyordu Dursun dede. İnsana ölüm yok. İnsan muhabbete, insan sevgiye doğuyor. İnsan sevgiye doğmuyorsa insan olamazdı o zaman, ölürdü işte. İnsan insana doğuyor. Dursun dede sazını göğsüne çekmiş, gözlerini kapamış, söylüyor, uğunuyordu. Yüzünde tatlılık, sevgi, yumuşaklık, cennetin ortasında oturur gibi bir tadın, bir inancın rahatlığında. Dünyayı Tanrı yedi günde yaratmadı, bir göz açıp kapayıncaya kadarki sürede yarattı. O çakan sevgidir işte, evreni sevgi yarattı, toprağı, gökyüzünü sevgi yarattı. Onun içindir ki evren böylesine sonsuz, toprak bu kadar zengin, yaratıcı, gökyüzü böylesine ışık kaynağı. İnsanı sevgi yarattı. Onun içindir ki insan bu kadar yaratıcı, böylesine güzel diyordu Dursun dede. İnsan güzel olacak diyordu Dursun dede. İnsan her gün biraz daha sevgi dolu, biraz daha mutlu, biraz daha zulme karşı, kötülüklere karşı bilenerek doğacak. Çünkü onu sevgi yarattı. Yorulmuştu. Tan yerleri de ışıyordu. Dursun dede gözlerini açtı. Sazı göğsünden kucağına doğru kaydı. Ayağa kalktı. Gülümsüyordu. Elindeki sazı duvara astı geldi. O yerine oturunca Ferhat Hoca ayağa kalktı, Dursun dedenin ellerine sarıldı, aldı götürdü yüreğinin üstüne koydu. Odadaki kalabalık ayağa kalkmıştı, ellerini yüreklerinin üstüne götürerek sessizce selamlayarak onları dışarıya çıktılar. Tan yeri ışımıştı, hoca abdest almak için avluya gitti. Ona odanın ortasına bir seccade serdi kendi eliyle Dursun dede. Ferhat Hoca çemrenmiş yenlerini indirdikten sonra namaza durdu. Dursun dede sedire oturmuş, onun eğilip kalkarak, ağzı kıpır kıpır dualar okuyarak namaz kılışını seyretti. Ferhat Hoca'nın namazı o kadar uzun sürmedi, seccadesini toplayarak ayağa kalktı. ''Seni Kızılbaş dedesi seni'' dedi. ''Oh ne iyi, namaz yok, oruç yok, ne kolay.'' ''Zor'' dedi gülerek Dursun dede. ''İnsan olmak çok zor sultanım. Dünyada çok şey kolaydı, insan olmak zor.'' Akşamkisini gene geldi. Kahvaltı dolu sahanlar üstüne dizildi. Tüten tarhana çorbasını görünce Ferhat Hoca, ''Tarhana çorbasına bak Dursun dede. Tarhana çorbasına nasıl da tütüyor, nasıl da menekşe kokuyor.'' Çocuk gibi sevinerek tahta kaşığın sapına yapıştı. ''Menekşe kokuyor.'' diye güldü Dursun dede. ''Vallahi de billahi de menekşe kokuyor.'' dedi. Akşamdan beri hiç konuşmamış Kasım, ''Yalan değil, vallahi de billahi de bu çorba menekşe kokuyor.'' Kahvaltıyı da hiç konuşmadan birbirine bakıp sevinç içinde bitirdikten, kalkıp sedire eski yerlerine oturduktan sonra yunmuş, arınmış, onarılmış giyitleri bir bohça içinde getirildi, yanlarına kondu. ''Sen git çabucak üstünü değiştir Kasım'' dedi hoca. Kasım yanındaki bohçayı aldı, ilerideki odaya girdi. Az sonra da üstünü değiştirmiş geri çıktı. ''Yepyeni'' diye gülüyordu. ''Baksana hocam, benim giyitlerime yepyeni, sanki hiç yırtılmamış gibi.'' Hoca da bohçasını aldı, odaya girdi. Onun da giyinmesi uzun sürmedi. ''Benimkiler de Kasım, bak benimkiler de yepyeni.'' Gün doğdu, ortalık aydınlandı. İçeriye menekşeli delikanlılarından birisi girdi. ''Dede Sultan'' dedi, ''biz köyün dışında 9 kişi nöbetteydik. Sarı Sultan oğlunun adamlarını gördük. Aşağıda derede kayalığın arkasına pusu kurmuşlar. 60 kişi kadar varlar.'' ''Onlar sizi gördüler mi?'' ''Görmediler Dede Sultan.'' ''Öyleyse nasıl saydınız onları?'' ''Apaçık ortadalar. Başlarını sokmuşlar toprağa, kıçları dışarıda kalmış. Ağaca çıkınca onları daha iyi gördüm. Orada öyle bekliyorlar.'' ''Sağ ol yavrum,'' dedi Ferhat Hoca. ''Gönlün dert görmesin. Bizimkileri de buraya çağırabilir misin? Yerlerini biliyor musun?'' ''Biliyorum,'' dedi delikanlı. ''Onları dün gece o evlere ben yerleştirdim.'' Delikanlı dışarıya çıktı. Dedenin avlusunda kökü kayalıkların arasından derine gitmiş, belki 300 yıllık bir çınar ağacı dallarını çok uzaklara, arkadaki kayalıkların üstüne kadar uzatmış, gün ışığıyla yıkanıyordu. Ferhat Hoca ile Kasım da onun arkasından dışarıya çıktılar. Geldiler, çınar gövdesinin yanında durdular. Az sonra yanlarına Dursun Dede de geldi. Mahcup bir hali vardı. Boynunu bükerek Ferhat Hoca'nın yanında durdu. ''Hocam,'' dedi, ''senden bir dileğim var.'' Hoca toparlandı. ''Buyur Dede Sultanım,'' dedi. Dursun Dede sıkıntısından yüzü buruşmuş, terleyerek ona küçük bir kutu uzattı. ''Bunu al,'' dedi yere bakarak. ''Bu bizim ocağın uğurudur. Belalara, kötülüklere, hastalıklara, ateşe, kurşuna karşıdır. Bilmem, biz de böyle inanırlar.'' Ferhat Hoca ''Sağ ol Dede Sultan'' diye onu kucakladı. Elini aldığı kutuyu açtı. Kutunun içinden bir tuhaf yeşil bir hayvana benzeyen, şimdiye kadar Ferhat Hoca'nın hiçbir yerde görmediği, menevişlenen, üstünden bir kıvılcımın akıp gittiği bir taş çıktı. ''Sağ ol Dede Sultan.'' Evlere dağılmış eşkıyalar önlerinde az öndeki delikanlıyla geldiler. Çınarın altında durdular. ''Hemen gidiyor musunuz hocam?'' ''Hemen gidiyoruz Dede Sultan. Aşağıda bizi bekliyorlar, biliyorsun. Benim de senden bir dileğim. Dileğim başım gözüm üstüne hocam. Şimdi buraya ne kadar yetim, kimsesiz, babası askerde kalmış, gelmemiş, evlenme çağında kız varsa çağır. Baş üstüne hocam.'' Dursun Dede yanındaki delikanlının kulağına bir şeyler söyledi. Delikanlı çınarın altından yanına birkaç delikanlı daha aldı. Köyün içine ok gibi fırladılar. ''Biraz bekleyeceğiz hocam. Aşağıdakilerin nasıl olsa bir yere gittikleri yok. Onlar nasıl olsa bizi ne zaman gidersek o zamana kadar bekleyecekler.'' ''Bekleyecekler hocam.'' Dedenin sandığı kadar beklemediler. Delikanlılar yanlarında 16 kızla çınarın altına geldiler. Hepsinin de babası Kurtuluş Savaşı'nda kalmıştı. Hoca Dursun Dede'nin yanına geldi. Kulağına eğildi yavaşça. ''Dede Sultan,'' dedi, ''söyle kızlara kusuruma kalmasınlar. Biz de onların babasıyız. Onlara biraz bir evlenme hediyesi yapacağım. Beni kırmasınlar.'' Dursun Dede kıpkırmızı kesildi. O anda da yüzü ter içinde kaldı ya. Hocanın dediğini de buyrukmuşçasına yerine getirdi. Hoca da utangaç başı yerde kızların yanına gitti. Kadife keseden çıkardığı altınları teker teker kızların avuçlarına koydu. Çınarın altına köylü kalabalığı hınca hınç dolmuştu. Hepsi de pos bıyıklı, ela gözlü, buğday benizli, uzun boylu, aydınlık yüzlü insanlardı. ''Hakkınızı helal edin,'' dedi. Avlu kapısından dışarıya çıktı Ferhat Hoca. Arkasından da öteki eşkıyalar. ''Güle güle git hocam. Allah seni kazadan beladan esirgesin. Ocağımızın uğuru senin üstüne olsun. Ne hakkımız geçmişse helal olsun.'' Onlar köyün dışına doğru ilerlerken Dursun Dede arkalarından bağırdı. ''Ferhat Hoca, Ferhat Hoca, biraz bekler misiniz? Az daha unutuyordum.'' Eşkıyalar bir araya geldiler. Hoca ''Aralaşın şöyle,'' diye buyurdu. ''Babanızın evinde de olsanız birikişmek yok. Hem de hiçbir zaman.'' Dursun Dede önde, birkaç köylü arkasında, ellerinde torbalarla koşarak geldiler. ''Uğur taşını verdik de asıl gerekeni unuttuk Ferhat hocam,'' dedi. Dursun Dede boynunu kıvratarak, ''Al bu torbayı, içindeki mermiler senin silahına uyar.'' Torbayı hocaya verdi. Bu mermileri daha akşamdan hazırlamışlardı. ''Biraz sonra çok gerek olacak, sağ ol hocam.'' Onlar köyü çıkar çıkmaz karşılarına kayalıkların arkasından dişlerine kadar silahlanmış, aynı boyda, hepsi de yakası sırmalı maraş abası giymiş, bacaklarına şayak şalvar, dizleme nakışlı çorap geçirmiş, hepsi de büyük ela gözlü, kıvırcık kumral saçlı, sırım gibi delikanlılardı. 7 kişi çıktı. Baştaki delikanlı ''Biz geldik hocam,'' dedi. ''Vay, hoş geldiniz, safalar getirdiniz,'' diye hafiften alaycı güldü Ferhat Hoca. Delikanlıların birden karşılarına çıkışlarına da şaşırmıştı. Dün geceden beri bu köyün kapısında sizi bekliyoruz. Senden dileğimiz var. Biz de İnce Mehmet çetesine katılmaya geldik. İyi güzel ya, siz niye dağa çıktınız? İnce Mehmet niye dağa çıktıysa? Hoca dudaklarını büzdü, alnını kırıştırdı, sakalını karıştırdı. Delikanlılar onun karşısına sıralanmışlar, gözlerini de yüzüne dikmişler, bekliyorlardı. Sen niçin eşeğe çıkmışsan hocam? Hoca başını kaldırdı, teker teker her birisinin gözünün içine baktı. Kimse gözünü onun sert, delici, araştırıcı, ağır bakışından kaçırmadı. Senin adın ne diye sordu birinci. Mehmet dedi delikanlı. Hoca apaydınlık gülümsedi, ikinciye geçti. Ya senin? Mehmet. Geri kalanların hepsinin de adı Mehmet'ti. Hoca az ötedeki taşın üstüne oturdu, çenesini ellerinin arasına aldı. Bir süre orada öylece düşündü. Önce Kasım'ı, ardından Temir'i, Şahan'ı, ötekileri çağırdı, konuştular. Mehmetler gözlerini hocaya dikmişler, ayırmadan bakıyor, bekliyorlardı. Sonunda ayağa kalkan hoca, gelin buraya diye Mehmetleri yanına çağırdı, çıkarın tüfeklerinizi. Mehmetler aynı anda kurulmuş yay gibi tüfeklerini çıkardılar. Elini uzatmış hocaya verdiler. Hoca birinci Mehmet'in tüfeğini aldı, uzunca bir süre inceledi. Hiç denedin mi diye sordu. Denedim hocam, kaçan tavşanı ardı ayağından. Hepsinin tüfeği aynıydı. Yavrum Mehmetler, size yazık ki şimdi iyi bir haber veremeyeceğim. Şu aşağıdaki derede sarp kayalıkların arkasında 60 kişi pusu kurmuş bizi bekliyorlar. Kanımıza susamışlar. Sarı Sultanoğlu'nun kulları. Biliyorum hocam dediler Mehmetler. Biz onları gördük. Her birisinin yerini de elimizde koymuş gibi. Temir gel buraya diye çağırdı hoca. Mehmetlerin arasına katıl. Boğazın karşı yakasını siz tutacaksınız. Sarı Sultanoğlu'nun kullarına hiç acımayacak. Ölümlerine sıkacaksınız. Bu kendilerini, canlarını satmış ahmakların mümkünü çaresi varsa bir tanesi elimizden kurtulmasın. Bunlar jandarma, emir kulları değil. Sultanoğlu'nun. Baş yüzüne Ferhat hocamız, onların bir teki bile elimizden inşallah kurtulamayacaklar dediler Mehmetler. İki koldan ormanın içine daldılar. Ferhat hoca burasını avucunun içi gibi biliyordu. Ormanı çıkınca sarp bir kayalık gelecekti önlerine. Kayalığın arkası her iki yanı da keskin kayalıklı dar bir boğazdı. Sarı Sultanoğlu'nun kulları bu dar boğazın iki yanını tutmuşlardı. İnce Mehmet çetesi önlerindeki kuru dere yatağından geçecek, onlar da hiçbirisini kaçırmadan... Bir tekini kaçırmayacağız değil mi Kasım? Kaçırmayacağız. Ben Sultanoğlu'na kızmıyorum. Sultanoğlu Sultanoğlu'dur. Neyse odur. Zalimdir, delidir, kan içicidir. Ben onun bu bedavaya üren köpeklerine, canlarını Sarı Sultanoğlu'nun sarı altınları uğruna kurban adayanlara kızıyorum. Dünyamızı berbat edenler Sarı Sultanoğullarından daha çok bunlar. Karşıma şu anda Sarı Sultanoğlu çıksa belki vurmam. Ama bu kapı köpeklerine, köpekten çok köpeklere acımak yok. Allah bizimledir. Allah zulmün kırbaçlarıyla hiçbir zaman beraber olmamıştır. Bir tanesi kurtulamayacak zulmün kırbaçlarından inşallah. Sarı Sultanoğlu'na canını adamış kullardan. İnşallah diye hep birden ellerini göğe açtılar, dualar okudular. Hoca öyle bir yere getirmişti ki adamlarını, Sarı Sultanoğlu'nun kulları ayaklarının dibindeydi. Hoca aşağıdakilerin hiçbirisinin ellerinden kolay kurtulamayacağını biliyordu. Adamlarını da teker teker kendisi yerleştirdi kayaların arkasına. Kasım'la kendisi de kahverengi bir kayalığın arkasına geçti. Kayanın diplerinden çalılar fışkırmış, çalıların altında da öbek öbek mor menekşeler çıkmıştı. Kasım sevinerek, ''Ferhat hocam, Ferhat hocam bak'' dedi, boynu bükük, yeşil yaprakların üstüne almış menekşeleri gösterdi. ''Bak dünya menekşe kokuyor hocam.'' O sözünü daha bitirmeden karşıya kadar Mehmetlerin cayırtıları başladı. Kurşun seslerine bağırtılar, çığlıklar, küfürler, inlemeler karıştı. Haydi Kasım. Kasım'ın eli makinalı gibi işliyor, aşağıda düğme kadar yerini bile gösterenleri bağışlamıyordu. Hocanın tetikteki eli de her zamankinden daha öfkedeydi. Hem sıkıyor hem de kendi kendine öfkeyle sokurdanıyordu. 7. dizinin sonu. Sayfa 151.